Ayrım 41.
Sayfa 305. Nitekim Mısıroğlu da özet olarak diyor ki, Hizbut Tahrir hareketiyle hemen hemen ilk kurulduğu yıllardan itibaren 1954'ten beri temasım olmuştur. Onlardan pek çok kimseyi tanıdım, birçokları ile münakaşalar ettim ve kendilerine asla ısınamadım. Herkesi İngiliz ajanlığı ile itham ederler, suçlarlar. Yadırgayıp kendilerini ısınmamı engelleyen hususlardan biri de budur. Hilafet sayfa 366-377. Kendi yaptığı sanki başka bir şey mi? Başından sonuna kadar İngiliz'in hakiki niyet ve faaliyetleri tespit edilmeden ne Mustafa Kemal Paşa ne Sultan Vahidettin ve ne de Kurtuluş Savaşı'nın yazılmasına imkan yoktur. Böyle bir şeyin yapılabilmesine imkan vermeyen birçok yasal engellerin mevcut olduğu da malumdur. Mustafa Sabri Efendi bu üçüzlü muammayı bir muvazaa yani danışıklı oyun olarak niteliyor. K. Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler sayfa 95. Oysa olayları aydınlatacak anılar, araştırmalar ve bütün İngiliz belgeleri ortada. Masal yazacaklarına yayımlanmış araştırmalar, açıklanmış belgeleri okuyup inceleseler ya. Ama bu yazarlar gerçekleri açıklamak yerine kendi icat ettikleri uyduruk bir tarihe inanacak bir kitle yaratmayı tercih ediyorlar. Sultan Vahidettin merhuma dostmuş gibi davranılarak oynanan bu oyunlar tahta geçtiği gün başlamıştır. Bunun Mustafa Kemal ve İngilizlerle ilgili sorunlarda kazandığı yoğunluk ve naziklik akla durgunluk verecek derecededir. Öyle ki hilafet sorununda en önemli noktayı teşkil eden bu konunun gerektiği şekilde şerh ve izahına bugün için en küçük ölçüde bir imkan mevcut değildir. Kadir Mısıroğlu Hilafet sayfa 277. Daha ne yazacaklar acaba? Bununla birlikte ellerinde daha başka belgeler ve bilgiler vardı açıklamadan korkuyorlarsa lütfen bana yollasınlar ben açıklayayım. Bundan doğacak hukuki sorumluluğu üstlenmeye hazırım. Haydi. Dagobert von Mikuş'a bakarsanız Mustafa Kemal'in İngilizlerle gizli bir anlaşma yapmakta olduğunu ve bu anlaşmanın daima da gizli kalacağını kabul etmek gerekir. Kaynak Dagobert von Mikuş sayfa 224 imiş. Hilafet sayfa 164. D. von Mikuş'un kitabının 224. sayfasında gizli bir anlaşmadan da bu anlaşmanın daima gizli kalacağından da söz eden bir tek kelime bile yok. Mısıroğlu yine gözünü kırpmadan uydurmuş. Dipnot. Karşılaştırmak isteyenler Türkçe çevirinin 261 ve 262. sayfalarına bakabilirler. 8.3. Gizli anlaşmanın amacı ve Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine Yunanların İzmir'e çıkarılması. Kadir Mısıroğlu. İngilizler Venizelos'a İzmir'e çıkarma yapmak izni vermekle hem Yunanlılara hem de bize hala layıkıyla anlaşılamamış olan bir oyun oynamışlardır. Şöyle ki, Yunanlıları sonuna kadar desteklemek kararında değillerdi fakat baştan bunu onlara belli etmediler. Maksat Türkiye'deki İslami rejimi daha emin bir tabirle söylemek gerekirse halifeliği yıkacak bir bunalım yaratmaktı. Bu sağlandıktan sonra Yunanistan'a yardımı kesecek ve onların Anadolu işlerinde kendi başlarına devam ettirmeye güçleri yetmeyeceği muhakkak olan askeri harekatlarını sonuçsuz bırakacaklardı. Böylece bir taraftan bütün İslam dünyasını ve bu arada pek doğal olarak petrolü bulunan Arap Yarımadası'nın dayanak ve birlik noktası olan halifelik yıkılırken Yunan'a üstün gelecek olan Anadolu'daki askeri başlarda istenen inkılaplar için tartışılmaz bir otorite kazanacaktı. Bu planın o zamanın Hilton'u demek olan Pera Palace Oteli salonlarında başlayıp Londra ve Ankara'ya kadar uzayan pazarlıkları ve bunun dakik teferruatının yani ince ayrıntılarının bugünkü çarpık mevzuatımız karşısında genişçe açıklanması imkansızdır. Hilafet sayfa 212 dipnot 227. Aşağıda okuyacaksınız. İngilizler bu plan gereğince bir yandan Kuvayi Milliyecilere el altından yardım edecek, öte yandan da halkın gözünde küçük düşürmek amacıyla Vahidettin'i ve İstanbul hükümetlerini milli mücadeleye karşı koymaya zorlayacaklarmış. Bütünüyle akla ziyan, izana, mantığa, sağduyuya, olayların öncesi ve sonrasına, sebeplerine, milyonlarca belgeyi, binlerce araştırmaya, yüzlerce anıya, Türk, Yunan ve İngiliz tarihlerine aykırı bir ayıp masal. Mustafa Kemal'i radikal bir reformcu olduğu için sevmiyor, beğenmiyor olabilirler. Açıkça yazıyorlar da. Ama bununla yetinmiyorlar ki. Yakışıksız senaryolar uyduruyor, tarihi ters yüz etmeye yelteniyor, yalana dolana başvuruyor, kanıtlanmış hizmetlerini, belgeli başarılarını inkar ediyor, reddedemedikleri zaferlerini bile hiç olmasa küçültmek için çırpınıp duruyorlar. Kısacası ayıp ediyor, günaha giriyor, gerçeğe zulmediyorlar. Doktor Rıza Nur'un anılarının 3. cildine ön söz yazan Dursun Satılmışoğlu, yalan olduğu üzerinden akan bu senaryoyu pekiştirmek için bakınız neler uydurmuş. Mesela muhtelif Avrupa memleketlerinde yayımlanmış kitaplarda Mustafa Kemal'in su katıksız bir İngiliz casusu olduğu, Türk-Yunan muharebesinin sadece bir muvazaadan yani danışıklı dövüşten ibaret bulunduğu, Yunan askerinin İzmir'e çıkarılışını İngilizlere Mustafa Kemal tarafından telkin ve ilham edildiği, bütün bunların da Türkiye'yi mutlak surette İslam dünyasından koparmak ve İslam dünyasını liderliğinden uzaklaştırmak amacıyla planlandığı, bunun da İngiliz petrol politikasına bağlı bulunduğu hususlarını belgeli ve delilli olarak ayrıntılarıyla görüp okumakta, Türkiye'ye gelince yakın dostlarını anlatmaktadırlar. Dipnot: Doktor Rıza Nur Dosyası adlı kitabımda bu iddianın bir bölümüne yer vermiş ve şöyle demiştim: bu müthiş bir iddiadır. Böylesine çarpıcı bir tarihi gerçeğin ortaya çıkmasını kimse önleyemez, örtbas edilmesini savunamaz. Ama siz mesela Türk-Yunan Savaşı'nın danışıklı dövüş olduğunu, Yunanların Mustafa Kemal'in İngilizlere yaptığı telkin sonucu İzmir'e çıktıklarını ileri süren ciddi, hatta ciddi bile olmayan bir yabancı kitaptan söz edildiğini hiç duydunuz mu? Eğer bu hususta sahiden ciddi belge ve deliller var olsa, tek bir Türk'ün bile Mustafa Kemal Atatürk'e saygısı ve güveni kalmaz. Altındağ Yayın Evi Cumhuriyet tarihini alt üst edecek bu iddiayı ileri sürüyor ama bu kitaplardan birinin bile künyesini vermiyor. Bu çok önemli kitapların künyelerini 25 yıldır bir türlü açıklamaya yanaşmıyor. Sayfa 10. Hala da yanaşmıyorlar. Çünkü böyle bir tak kitap bile yok. Meğerse Yunanlıların İzmir'e çıkmasını Mustafa Kemal telkin ve ilham etmiş. İki yandan toplam 300 bin insan ölmüş ve yaralanmış ve bu bir danışıklı dövüşmüş. Dipnot: kayıplar hakkında ayrıntılı bilgi 4. bölümde verilecek. Bu akıl dışı yalanın sadece bu iki kitapta kalmadığını da göreceğiz. Buna karşılık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler gittikçe yayılıp genişleyen bu tür iddiaları yalanlamak ve doğruyu açıklamak için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Trilyonlarca liraya mal olan ne görkemli bir suskunluk. Bilgilerini, yetkilerini ve devletin önlerine serdiği imkanları ne için ve ne gün için saklıyorlar acaba? Bu yalanlara, bu görevlerin yerine dikkatli okuyucular, gerçeğe saygılı bazı aydınlar ve köşe yazarları tepki gösteriyor. Buyurun size bir hafta sonu bilmecesi. Bir devlet kendi varlığına ve niteliğine yönelmiş böylesi bir yalan sağanağı karşısında neden bu kadar vurdum duymaz davranır? Bu vurdum duymazlık sürüp giderse bir gün ne olur? Kağ Mısıroğlu, Yunanların İzmir'e çıkartılmasına ne zaman ve nasıl karar verildiğinde şöyle anlatıyor: Yunan'ın İzmir'e çıkartılması ve bundan dolayı bir milli mücadele ihtiyacının doğması, Mustafa Kemal'e bu vazife ordu müfettişliği verildikten sonra Pera Palas'ta olan bir takım pazarlıkların eseridir ki bunun izah edileceği yer burası değildir. Sarıklı Mücahitler 49. İstanbul'un o zamanki Hilton'u demek olan Pera Palas Oteli salonlarında başlayıp Londra ve Ankara'ya kadar uzayan pazarlıklar nokta nokta nokta. Hilafet sayfa 212-227 sayılı dipnot. Dipnot: Kağ Mısıroğlu, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçene kadar Pera Palas'ta kaldığını sandığı için bu pazarlıkların Pera Palas'ta yapıldığını ileri sürüp duruyor. Bu yüzden de mütareke ikamet etmekte bulunduğu İstanbul'daki meşhur Pera Palas Oteli salonlarında başlayan pazarlık ve anlaşmalar diyor. Hilafet sayfa 289. Mustafa Kemal Pera Palas'a 13 Kasım 1918'de inmiş ve 3-5 gün kalmıştır. Kısa bir süre Fans ailesinin evinde misafir olduktan sonra 2 Aralık'ta Şişli'deki eve taşınır. Oysa Mısıroğlu bu pazarlıkların Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliğine atanmasından sonra yapıldığını ileri sürüyor. Demek ki 30 Nisan'dan sonra. Ayrıca neden başka yerde değil de ille ve hala Pera Palas'ta buluşuyor öyleyse Mustafa Kemal İngilizlerle? Orkestrası güzel, kahvesi lezzetli diye mi? Koca İstanbul'da başka yer mi kalmadı? Ve düğün davetiyesi üslubuyla Pera Palas salonlarında ne demek? Bu otelin şöyle gizli saklı bir köşeciği yok mu? Bu kadar gizli pazarlıklar herkesin gözü önündeki bir otelin avuç içi kadar salonlarında yapılır mı? Ama Mısıroğlu'nun muhayyilesi bu kadar. Dilipak da hiç düşünmeden ustasını izliyor. Çünkü bunların tarihçiliği de akli değil, nakli. Abdurrahman Dilipak da sessiz ve derinden giderek şöyle yazıyor: Mustafa Kemal'in Pera Palas mülakatlarını yani buluşmalarını da buna eklemek gerek. İngiliz askeri heyetinin kaldığı işgal kuvvetleri karargahı görünümündeki bu mekanda Mustafa Kemal tüm ilişkilerini dahiyane bir ustalıkla sürdürüyordu. Cumhuriyete giden yol sayfa 131. Dipnot: Dilipak'ın ne mütareke döneminde işgal kuvvetlerinin örgütlenmesi ve ne de yerleşimi hakkında bilgisi var. Pera Palası İngiliz askeri heyetinin kaldığı mekan diye tanımlıyor. Fesubhanallah. İngilizlerin barış görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a bir heyet yolladıklarını mı sanıyor nedir? Adamlar iki tümen asker, top, taşıt, 40'a yakın savaş gemisi, binlerce er, subay ve sivil görevliyle gelip İstanbul'u işgal etmişler. Amaçları Türkiye'yi parçalamak ve bir daha emperyalizme kafa tutamayacak hale getirmek. Ve Dilipak İngilizlerin küçük bir turist kafilesi gibi Pera Palas'ta kaldıklarını ileri sürüyor. Kendisine Bilge Chris'in İşgal Altında İstanbul adlı araştırmasının 112-114. Sayfalarında bulunan müttefiklerin İstanbul'daki örgütlenmesine ilişkin 3 şemaya bir göz atmasını tavsiye ederim. Belki gerçeği kavrar. Mustafa Kemal 30 Nisan'da atandığına ve Dörtler Konseyi'nin İzmir'in Yunanlılara verilmesi hakkındaki kararının tarihi ise 6 Mayıs 1919 olduğuna göre ileri sürülen bu pazarlıkların 30 Nisan-5 Mayıs arasında yapılmış olması gerekiyor. Yani bu tarihe kadar Yunanlıların bütün Yunanlıları ve eski Yunan topraklarını bir bayrak altında toplama gibi bir ülküsü, yani megali idea, İzmir hakkında bir isteği ve girişimi, galip devletlerin böyle bir niyeti yok. Kasım'dan beri Ege'de açık ya da kapalı biçimde Yunan-İtalyan yarışması yaşanmıyor. Yüzlerce delegeden, danışmandan, uzmandan, görevliden oluşan barış konferansında bu konu o güne kadar hiç görüşülüp tartışılmamış. Fakat Mustafa Kemal ve pazarlığı yürüten İngiliz ajanının hilafeti kaldırmak için buldukları bu gizli çözüm birdenbire devreye giriyor ve barış konferansı da hemen kabul ediliveriyor. Dipnot: Türk-Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, sayfa 29, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985. Etniki Eterya'nın programının 6. maddesi, Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı, yani katılması. İdea kelimesi dişil olduğu için doğrusu Megali İdea'dır. Bu iddiada bulunanlar ya Bermuda çukuru kadar derin bir bilgisizlik içinde yüzüyorlar ya da sağlıklarında çok ciddi bir arıza var. Çünkü uzun bir geçmiş olan dallı budaklı bir konu bu. Şimdi bu konunun kısa öyküsünü görelim. 8-4 Yunanların İzmir'e çıkmalarının gerçek öyküsü. 1. Lloyd George Venizelos işbirliğinin temeli 16 Aralık 1912'de atılır. M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz, sayfa 25. 2. 1913'te Venizelos şöyle der: artık gözlerimizi doğuya, yani Anadolu'ya çevirme zamanı geldi. Dimitri Kiçikis, Yunan Propagandası, sayfa 9. 3. İngiliz Başbakanı Edward Grey, 23 Ocak 1915'te savaşa katılması koşuluyla İzmir ve çevresini Yunanistan'a verilebileceğini bildirir. Dipnot: M.L. Smith, sayfa 45-55. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 60. A.A. Pallis, Yunanların Anadolu Macerası, sayfa 29. David Walder, Çanakkale Olayı, sayfa 80. Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 72. General K. Stratigos, Yunanistan Küçük Asya'da, sayfa 20. 4. Ama Kral Konstantin'le savaşa girme konusunda anlaşamazlar. Dipnot: Venizelos özellikle Çanakkale çıkarması sırasında Yunan kuvvetlerinin müttefikler arasında bulunmasını ister. K. Stratigos adı geçen eser, sayfa 27. Grey'in önerisi suya düşer. Venizelos-Konstantin anlaşmazlığı giderek gelişecek ve Konstantin 1917 tahtını oğluna bırakmak zorunda kalacaktır. M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz, sayfa 70. D. Walder Çanakkale Olayı, sayfa 71. 5. İngiltere ve Fransa saflarına çektikleri İtalya'yı ödüllendirmek için bir anlaşmayla İzmir ve çevresinin Rusya'nın oluru koşuluyla İtalya'ya verilmesini kabul ederler. Dipnot: Yeşke İngiliz Belgeleri, sayfa 60. M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz, sayfa 80. Osmanlı Olcay Sevr Anlaşması'na doğru, sayfa 35. Kasım 1917'de Rusya'da kurulan yeni rejim Çarlık'ın kabul ettiği bütün anlaşma ve yükümlülükleri tanımadığını ilan eder. Anlaşmanın hükümsüzlüğü İngiltere tarafından İtalya'ya bildirilir. İtalya anlaşmanın kendi açısından geçerli olduğunda direnecektir. Dipnot: Yeşke İngiliz Belgeleri, sayfa 60. Ömer Kürkçüoğlu Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 43. 6. Savaşın sona ereceği belli olur olmaz Londra'ya gelen Başbakan Venizelos, 14 Ekim 1918'de İngiltere Dışişleri Bakanı'na bir mektup göndererek bazı Türk topraklarının işgali gerekiyorsa Yunan birliklerinin de bu operasyona katılmasını önerir. Yeşke İngiliz Belgeleri, sayfa 63. 2 Kasım 1918'de Lloyd George'a gönderdiği bir muhtıra ile Yunanistan'ın Batı Anadolu'ya talip olduğunu resmen bildirir. Dipnot: Venizelos bu muhtırayı Lord George'un isteği üzerine vermiştir. Frangolis'e dayanarak H. Bayur Hayatı ve Esiri, sayfa 322. Bu isteğini 30 Aralık 1918 günlü uzun bir muhtıra ile pekiştirecektir. Dipnot, A.A. Pallis, Yunanların Anadolu Macerası, sayfa 41-46. D. Kiçikis, Yunan Propagandası, sayfa 14. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 61. M.L. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz, sayfa 74-83. Yunan Askeri Tarihi, sayfa 31. İngiltere'nin Atina elçisi Lord Granville, 17 Kasım 1918 tarihli raporunda özetle diyor ki, bir gazete, yani Risos Pastis dışında Yunan toprak isteklerini ısrarla ileri sürmeyen tek bir Yunan gazetesi yok. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. Yıl, sayfa 31. Venizelos'a ve Anadolu macerasına karşı olan General Metaxas bile günlüğüne şöyle yazar. Yunanlar İzmir'e çıktılar. Biz Konstantinciler siyasette tam yenilgiye uğradık ama zararı yok. Yeter ki Yunanistan büyüsün ve hak ettiği zafere erişsin. D. Kiçikis, Yunan Propagandası, sayfa 27. 7. Ege'de ve Barış Konferansı kulislerinde İzmir için Yunan ve İtalyan çekişmesi ve yarışması başlar. Dipnot. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 63. Nurullah Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken, sayfa 169. Nail Moralı, Mütarekede İzmir Olayları, sayfa 50. Celal Bayar, ben de yazdım, 5. yıl, sayfa 1536. Dimitri Kiçikis, Yunan Propagandası, sayfa 31. Yunan Askeri Tarihi, sayfa 35. 8. Venizelos isteklerini 3-4 Şubat 1919'da Barış Konferansı'nın Onlar Şurası önünde sözlü olarak da açıklar. Dipnot, S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 35. L. Evans, Türkiye'nin paylaşılması, sayfa 127. M.L. Smith, bu açıklamanın 1918 Aralık ayında İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanmış bir kitapçığa dayandığını belirtiyor. Anadolu Üzerindeki Göz, sayfa 83. Venizelos vekili Repul ise şöyle yazacaktır. İzmir ve Ayvalık'ın iç bölgeleriyle birlikte bize verileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakabiliyorum. M.L. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz, sayfa 86. Dipnot, Lloyd George'un danışmanlarından Harold Nicholson anılarında şöyle diyor. Venizelos'un Başkan Wilson her görüşünde Avrupa haritası değişiyordu. Aktaran D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 87. 9. 5 Şubat'ta Barış Konferansı Yunan toprak isteklerinin bir komisyonca incelenmesine karar verir. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 61. 10. Amiral de Robeck, 9 Mart'ta Lord Curzon'a İngiliz-Yunan Dostluk Örgütü'nün propagandalarına fazla kulak verilmemesini öğütler. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 48. 11. Yunanlı gazeteci ve iş adamı Theodor Petrakopoulos, anılarında Başbakan Venizelos'un 25 Mart günü kendisine şunları söylediğini yazıyor. Sana şimdi kimseyi açmaman ricasıyla bazı şeyler söyleyeceğim. Yunanistan en iyimser olanımızın bile hayalinden geçmeyecek ölçüde büyük ve güçlü bir devlet haline gelecek. Bütün Trakya'yı alacağız ve büyük devletlerle birlikte İstanbul'un da ortak hakimi olacağız. Anadolu'ya çıkacağız ve öyle ümit ediyorum ki içinde Rumların yaşadığı bütün illere girmemize göz yumulacaktır. 12 adalar ve Kıbrıs için henüz sonuçtan emin değilim. Aktaran Dimitri Kiçikis, Yunan Propagandası, sayfa 24. Dipnot. Daha Nisan ayı başında 1. Yunan Tümeni İzmir'in işgali için seçilmiş ve Elefteron bölgesinde üstlendirilmişti. Yunan Askeri Tarihi, sayfa 39. 7 Mayıs günlü toplantı tutanağına göre Venizelos 17 bin kişilik hazır bir tümeni bulunduğunu açıklar. Aktaran H. Bayur, Hayatı ve Eseri, sayfa 332. 12. İtalyanlar bir oldu bitti halinde 28 Mart günü Antalya'yı işgal eder, Konya ve Muğla'ya doğru yayılmaya başlarlar. Yeşke, TKS Kronolojisi 1, sayfa 23-25-63. 13. Komisyon 30 Mart günü İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesinin Yüksek Konsey'e önerilmesini çoğunlukla kabul eder. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 61, A.A. Pallis, Yunanların Anadolu Macerası, sayfa 90. Kesin kararı Yüksek Konsey verecektir. Dipnot, komisyondaki Amerikan temsilcilerin olumsuz tutumu hakkında Dimitri Kiçikis, Yunan Propagandası, sayfa 32 ve devamı. 14. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe 3 Nisan günlü raporunda özetle şöyle der. Yunan Krallığı'nın Ege Denizi'nin doğu kıyılarına kadar yayılmasına izin verilmeyeceğini ümit etmek isterim. Bu hareket ilgili taraflardan hiçbirisinin mutluluğuna hizmet etmeyecektir. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 61, S.R. Sonyel, Dış Politika 1. Yıl, sayfa 57. S.R. Sonyel, İzmir'e Yunanların çıkarılmasına karşı olan İstanbul'daki öteki iki İngiliz yetkilisinde açıklıyor. Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb ve Yüksek Komiserlik Siyasi Yardımcısı Yarbay Ian Hedcote Smith. 1. sayfa 57. Dışişlerinden Van Start'ta karşıdır. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 83. 15. İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Wilson'ın da Lloyd George'a 4 Nisan'da yolladığı mektupta kışkırtıcı Yunan isteklerine karşı teslimiyet gösterilmemeli diyecektir. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 62. 16. O tarihte Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Lord Curzon, bütün kabine üyelerine dağıttığı 18 Nisan günlü muhtırası ile İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesine şiddetle karşı çıkar. Not Yeşke KKS Kronolojisi 1 sayfa 26-62, SR Sonyel Dış Politika 1. sayfa 58. Bunu Curzon'un Türk dostu olmasına bağlayanlar olduğunu 4. bölümde göreceğiz. Tabii ilgisi bile yok. Neden olmadığını da 4. bölümde göreceğiz. Curzon özetle diyor ki, görüştüğüm bütün yetkililer ile danıştığım bütün kaynaklar arasında barış konferansının taraftar olduğu söylenen, bu siyasanın bir felakete değilse bile geniş ölçüde kargaşalıklara yol açacağına dair kesin bir fikir birliği vardır. SR Sonyel Dış Politika 1. sayfa 58. 17. İtalyan Başbakanı Orlando, 24 Nisan'da Başkan Wilson'ın Fiume sorunundaki tutumu yüzünden barış konferansını terk eder. Yeşke TKS Kronolojisi 1 sayfa 27. M.L. Smith, Anadolu üzerindeki köz sayfa 89. 18. İtalya'nın Fiume'ye ve İzmir'e savaş gemileri yolladığını 2 Mayıs günü haber alan Başbakan Wilson dehşetli sinirlenir. İtalya'nın tutumu kuşkusuz saldırgan bir tutumdur ve barışı tehdit etmektedir. İtalyanların tavrı Wilson'u Yunanlara daha çok yaklaştıracaktır. M.L. Smith, Anadolu'nun üzerindeki göz sayfa 89-90. A.A. Pallis, Yunanların Anadolu macerası sayfa 90. 19. 5 Mayıs günü Yüksek Konsey'de İtalyan yayılmacılığı görüşülür. L. Evans, Türkiye'nin paylaşılması sayfa 162. 20. ABD Başkanı Wilson, İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Fransız Başbakanı Clemenceau, Orlando dönmeden bir gün önce 6 Mayıs günü İtalya'nın tutumunu daha geniş bir şekilde ele alırlar. Bu arada Lloyd George şöyle der, İtalya'nın bizi Asya'da bir oldu bittiğiyle karşılaştırmasına izin vermeyeceğimiz konusunda bir kez daha diretiyorum. Biz Yunanlıların İzmir'e asker çıkarmalarını kabul etmeliyiz. Dipnot, İngiltere için amaç sadece İtalyan yayılmacılığını önlemek değildir elbette. Öteki sebepleri 4. bölümde göreceğiz. Başkan Wilson konuyu şöyle noktalayacaktır. Niçin onlara şimdiden asker çıkarmalarını söylemiyorsunuz? Buna bir itirazınız var mı? Lord George, hiçbir itirazım yok. Clemenceau, benim de itirazım yok. Böylece Yüksek Konsey Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasını kararlaştırır. M.L. Smith sayfa 91. Dipnot, Yunan asıllı silah taciri Basil Zaharov 6 Mayıs'ta telefon eder ve Yunan Dışişleri Bakanı Politis aracılığıyla Venizelos'a şu mesajı verir. Venizelos'a İzmir'i işgal etmek üzere gemilerini ve birliklerini hazırlamasını söyleyiniz. Yüksek Konsey'in bu konuda karar almasını sağlamış bulunuyorum. Kurul kararını size yarın resmen bildirecek. Dimitri Kiçikis, Yunan Propagandası sayfa 201. Bu durum Selanik'te bekleyen General Paraskevopoulos'a hemen bildirilir. A.F. Frangulis'ten aktaran Dimitri Kiçikis adı geçen eser sayfa 201. Yunan askeri tarihi sayfa 37. Türkiye'ye karşı uygulanan politikayı eleştiren İngiliz milletvekili Walter Guinness, 16 Ağustos 1921'de Avam Kamarası'na şöyle diyecektir. Başbakanlık koltuğunun arkasından gelen Sir Basil Zaharov'un sesidir. Dimitri Kiçikis adı geçen eser sayfa 202. Marshal Wilson bu kararın yeni bir savaşı başlatmak anlamına geldiğini söyleyerek şiddetle protesto edecektir. Gündüğüne de şu notu düşer. Bütün bunlar delilik. M.L. Smith, Anadolu üzerindeki göz sayfa 92-93. L. Evans, Türkiye'nin paylaşılması sayfa 163. Dipnot, Marshal Wilson günlüğüne şöyle yazar. Bütün bunlar çılgınca ve çok kötü şeyler. Venizelos bu üç smokinliği kendi emellerine alet etmektedir. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 73.